Yavuz Bey, bugünkü görüşmemize sizin sektörde, medya sektöründeki depremle başlayalım. Doğan Holding'in satılması konusu.
Çok önemli bir gelişme. Çünkü Doğan Grubu'nun bünyesinde gerçekten Türkiye'nin çok yakın takip ettiği, etkili olan gazeteler, televizyonlar, radyolar var. Hürriyet, Posta, Fanatik gibi gazeteler var. Bir dijital platform var. D-Smart diye. Blue TV diye o dijital platformun internetten yayın yapan bölümü var. CNN, Kanal D gibi en önemli iki televizyon, biri haber kanalı olmak üzere. Doğan Haber Ajansı gibi Türkiye'de haber ajanslarının da böyle kısıtlı olduğunu düşünürsek haber alma açısından kritik öneme sahip kurumu var. Yaysat ve matbaalar, gazetelerin dağıtılması ve basılması konusunda Türkiye'de çok az sayıda kurum var. Bunlardan ikisi Doğan Grubu'na aitti. Dergiler var. Say say bitmez. Yani çok geniş bir yayın kuruluşlarına hakim bir holdingin o bünyesi tamamen Demirören grubuna satıldı. Şimdi Aydın Doğan 16 yıllık AK Parti iktidar döneminde iktidarla hep gel gitti ilişkiler yaşadı. Zaman zaman cezalar kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken meydanlardan doğrudan Aydın Doğan'ı ya da Doğan grubunda çalışan gazetecileri hedef aldı. Son dönemde daha yakın bir ilişki vardı. Bir takım yazarların yazılarına son verilmişti. Aydın Doğan'ın kendi kurumunda çalışan gazetecileri uyardığı, dikkatli davranın hükümete karşı dediği hep medya sektöründe konuşulan konular arasındaydı. Ama 2019'daki seçimlerden önce Doğan grubu belli ki bu girişimlerden de bir sonuç alamadı ve bu ilişki tam istediği noktaya ulaşamadı ve satış kararı aldı. 1.2 milyar dolarlık bir satıştan bahsediliyor. Şirketlerin 300 milyon dolar gibi bir borcu varmış. Sonuçta 900 milyon, 890 milyon gibi bir para ödeyeceği söyleniyor Erdoğan Demirören'in, Demirören grubu. Daha önce de Aydın Doğan'dan medya sektöründe payı çok yüksek ve tekelleşiyor eleştirileri üzerine Vatan ve Milliyet gazetelerini satın almıştı 2011 yılında. Milliyet gazetesi Türkiye'nin en etkin gazetelerinden birisiydi o dönemde. Çok önemli gazeteciler de orada makaleler kaleme alıyorlardı. Onlar tek tek Milliyet gazetesinden ayrıldı. Kimler? Mesela Hasan Cemal, Can Dündar, Derya Sazak, Kadri Gürsel, Aslı Aydın Taşbaş gibi ve hükümete daha yakın bir yayın politikası izlemeye başladı Milliyet. İşte bu satışın Erdoğan Demirören'e yapılması önümüzdeki süreçte Doğan grubunun, ki Türkiye'nin en kritik gazetelerinden birisidir Hürriyet, en önemli gazetesidir diyebiliriz merkez medyada, iktidara daha yakın bir yayın politikası izleyeceği öngörüsüyle çok tartışma yarattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden itiraz var. Diğer gazetelerden diyelim, hükümete mesafeli duran gazetelerde veya gazeteci örgütlerinde bir medyada tekelleşme konusunda eleştiriler dile getiriliyor. Satış hemen hemen tamamlanmış gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte herhalde bir takım prosedürler yerine getirilecek ve Hürriyet Gazetesi'nde, Kanal D'de, CNN Türk'te özellikle ne tip değişiklikler olacağı gözlenecek. Bu satış yapılırken devlet bankalarından kredi kullandığına ilişkin iddialar olduğunu da söyleyelim.
Bu söylediklerinizden şöyle bir sonuç mu çıkarmak gerekir? Yani bu sadece ticari bir alışveriş değil, siyasi yönü de var.
Evet, yapılan yorumların tamamında durum budur. Hatta son kare düştü diyen gazeteciler bile var bu satışla ilgili olarak. Bu tamamen ticari bir kaygıyla yapılmış bir satış değil. Aydın Doğan'ın daha önce yaptığı açıklamalar da var. Medya patronlarının faaliyetlerinin sonunda nasıl zor duruma düştüklerine ilişkin, hatta Babali medya patron mezarlığıdır diye bir sözü de var. O süreçte AK Parti hükümetiyle gerilim yaşadığı zaten sır değil. İşte bu gerilimi artık taşıyamayacak noktaya geldiği biçiminde yorumlanıyor bu satış. Milliyet'te Erdoğan Demirören'in gösterdiği performans da bunda çok etkili. Belki bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Bir ses kaydı internete düşmüştü. Erdoğan Demirören'le Cumhurbaşkanı, ki o zaman Başbakan'dı Erdoğan, arasında. O ses kaydında Erdoğan Demirören'in konuşmanın sonunda ağladığı görülmüştü. Bu konuşmada çokça gündem olmuştu Türkiye'de. Yani alan gruba baktığımızda, satanın gerekçelerini ortaya koyduğumuzda yapılan yorumların tamamı bu satışın salt ticari bir satış olmadığı, aynı zamanda siyasi bir satış olduğu sonucunu gösteriyor bize.
Buradan bir başka konuya geçelim. Yargıçların ve savcıların atanması konusu. Zerrin Güngör'ün kızının bir gün içerisinde önemli bir göreve getirilmesi söz konusu oldu. O konuda ne gibi tartışmalar var?
küçücük başına döneyim. Bu atamanın yapıldığı gün de zaten kura çekme töreninin yapıldığı mekan da çok konuşulmuştu. O mekan Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Orada hakim ve savcı adayları gittiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan salona girdiğinde ayakta alkışladılar. Ki bu biliyorsunuz bütün dünyada tartışılan bir mesele. Siyasetçilerle hukukçular arasındaki bu ilişki. Kemal Kılıçdaroğlu bu meseleyi çok eleştirdi. Cübbelerinize ilik yaptırın, önlerinizi ilikleyin bari diyerek. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi bu ataması yapılanların bir bölümünün, %10'luk gibi geniş bir bölümünün AK Parti'yle organik ilişki içinde olduğunu, geçmişte AK Parti'den milletvekili adayı olduğunu ya da teşkilatlarında çalıştığını iddia etti, bir liste yayınladı. Ardından da Zerrin Güngör'ün kızına ilişkin tartışmalar gündeme düştü. Zerrin Güngör'ün kızı daha önce başbakanlığa istisnai şartlarla memur olarak atanmıştı. Yani herhangi bir sınava girmeden. Ve ardından da bu hakim savcılık sınavını kazandı. Eğitimini gördü. Ataması Elazığ'a çıktı. Elazığ'dan hiç göreve başlamadan Ankara'ya Yargıtay Tetkik Hakimi olarak atandı. İşte bu biraz tabii çarpıcı bir tablo. Yasal olarak sorumlu mu? Hayır, değil. Çünkü 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğinden sonra Yargıtay'a atamalarda gerekli görülen 5 yıllık tecrübe şartı ortadan kaldırılmıştı. Bu çerçevede bir gün bile hakimlik yapsa bir insanın, bir hakimin Yargıtay'a atanması mümkün. Ama atanan isim Danıştay Başkanı'nın kızı olunca çokça konuşuldu, tartışıldı. Bir de tecrübe gerektiren bir göreve hiç hakimlik yapmadan atanması özel olarak dikkat çekildi. HSK bununla ilgili bir açıklama yaptı ve Yargıtay'a atanan sadece Zerrin Güngör'ün kızı değil, göreve başlamadan önce 27 kişi daha var aynı durumda olan dedi. Yani şunu anlıyoruz, 27 hukukçu, daha önce avukatlık yapmış olan hukukçular bunlar, hiç hakimlik yapmadan Yargıtay gibi kritik bir kurumda görevlendirildi. Tabii bu da hukukçular tarafından eleştiriliyor. Ancak atama gerçekleşti ve şimdi süreçte devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili eleştirisini dile getirirken, niye kura çektiniz? O zaman doğrudan Zerrin Güngör'ün kızını, Gonca Hatinoğlu'nu doğrudan Yargıtay'a atasaydınız. Yani kura çekmek gibi senaryoya ne ihtiyaç duydunuz diye iktidarın bu tasarrufunu da eleştirdi.
Yine hukuktan devam edelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var Mehmet Altan ve Şahin Alpay konusunda. O konudaki yorumlar nelerdir?
Mehmet Altan ve Şahin Alpay'la ilgili aslında Türkiye'de Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı vermişti. Sonrasında bu hak ihlali kararını yerel mahkeme uygulamadı, tahliye kararı vermedi ve yetki gaspı yapıyorsunuz diye Anayasa Mahkemesi'ne çıkışmıştı. Bu hukuki olarak hukuk bilen, hukuk bilimiyle uğraşan herkes tarafından çokça eleştirilmişti. Çünkü anayasada yazıyor, Anayasa Mahkemesi'nin kararları herkes için bağlayıcıdır diye, ama yerel mahkeme buna itiraz etmişti. Sonrasında Şahin Alpay ile ilgili ikinci bir başvuru yapıldı, hem Mehmet Altan hem de Şahin Alpay ile ilgili. O ikinci başvurudan Şahin Alpay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıktı ve yerel mahkemeyi aldığı kararı uygulamaya davet eden, sertçe de eleştiren yerel mahkemeye bir karar çıktı ve yerel mahkemede Şahin Alpay ile ilgili ev hapsi kararı vererek cezaevinden çıkmasına karar verdi. Bunların hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündemine Şahin Alpay ve Mehmet Altan dosyası gelmeden önce yaşandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bütün bu yaşananları kararın gerekçesinde özetleyerek, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi etkin bir yargı yolu olarak kalacaksa onun kararları uygulanmalı dedi. Hem Mehmet Altan için hem Ahmet Altan için, ve buradan bir hak ihlali kararı çıktı. Aynı zamanda bir para cezası da söz konusu. Yani devlet ahim kararı çerçevesinde hem Mehmet Altan'a hem Şahin Alpay'a para ödeyecek. Ama işin enteresan bir boyutu var. Mehmet Altan bu süreçte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı mahkeme tarafından. Ve bu acaba ahimin aldığı kararı durdurur mu, ya da Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte verdiği hak ihlali kararını etkiler mi diye hukukçuların yorumları var. Birçoğu bunu etkilemeyeceğini, hak ihlali olduğu için onunla ilgili de tahliye kararı verilebileceğini aktarıyorlar. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra bu karara uyulmazsa bu iş tabii biraz da uluslararası bir sorun haline gelecek gibi görünüyor. Şimdi göreceğiz tabii mahkemeler nasıl bir tasarruf kullanacaklar. Çünkü hem Şahin Alpay'ın hem Mehmet Altan'ın avukatları tahliye için yeniden mahkemelere başvurdular.
Yavuz Bey, son olarak Afrin, Münbiç ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinden söz etsek, son gelişmeler olarak Afrin'de yeni bir durum söz konusu. Türkiye'nin kontrolü altında bu kent.
Evet, Türkiye orada tamamen kontrolü ele geçirmiş durumda ve PKK'lılar, PYD'liler o bölgeden ayrıldıktan sonra ki 3-4 gün içinde bir o bölgedeki bütün PKK'lıların, YPG'lilerin kaçtığına ilişkin tespitler de kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi hayatın normal akışına döndürülmesi için bir takım çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Orada kalan insanlara yardım ediliyor. Ama tabii Afrin değil şu anda tek sorun. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler ve Türkiye'nin Afrin'den sonra hedef olarak açıkladığı Münbiç. Ama Amerika Birleşik Devletleri'de bir anlaşmaya ihtiyaç olduğu da açık çünkü Münbiç'te askerleri var. Bu konuda da görüşmeler yapılıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Amerika'ya gitti. Yakın zamanda yeni Dışişleri Bakanı ile Türk Dışişleri Bakanı'nın bir araya gelmesine ilişkin bir beklenti hakim. Bu görüşmelerden, bu teatilerden sonra da Münbiç konusunun ne olacağını tam olarak göreceğiz. Ama Türkiye bu süreçte Irak'ın içindeki, özellikle Sincar bölgesindeki PKK yapılanmasına da dikkat çekiyor ve Irak hükümetinden orayı temizlemesini istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada eğer temizlemezlerse biz gereğini yapacağız diyerek Irak'a da bir mesaj gönderdi. Yani bu süreç, bu öykü daha devam edecek uzunca bir zaman, öyle görünüyor yapılan açıklamalardan.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.